Merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Daha önce Ali Yaycıoğlu'nun kaleme aldığı bir yazı var idi Okşüzen'de. Onun üzerinden yola çıkarak parlamenterizmin sonu mu, siyasi partilerin meşruiyeti ne olacak, önümüzdeki dönemde yeniden yapılanmaları gerekiyor mu? Otoriter rejimler nereden geliyor? Otoriterlik nereden geliyor? Bu sadece bunun arayışından mı, yani insanların otoriter lider arayışından mı kaynaklanıyor, yoksa başka sebepler de var mı şeklinde bir yazı hazırlamış idi. Aynı zamanda siyasilerin istihdam merakı, insanlara istihdam bulma anlayışı nereye gidiyor? Bu çok doğru mu, değil mi? Bunun yerine başka modeller çıkar mı üzerinden üretim modeliyle yönetim modelini bir şekilde harmanlayarak konuşalım istiyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkar. Evet, parlamenterizm ve siyasi partilerin sonu mu başlığıyla Ali Yaycıoğlu yeni bir tartışma açtı. Bu aslında baktığımızda bizim Türkiye'de de birazcık karşılık buluyor. Son dönemde mesela AK Parti mi daha çok oy alır, Erdoğan mı oy alır dediğimizde Erdoğan daha çok oy alıyor. AK Parti'nin kendisinin bir oy kabiliyeti yok, yani rıza üretme becerisi söz konusu değil. Bu diğer partiler için de geçerli. Mesela Ekrem İmamoğlu mu daha çok oy alabilir, CHP mi daha çok oy alabilir dediğimizde İmamoğlu cevabını verenler daha çok gibi duruyor. Buradan hareketle bizde de acaba siyasi partilerin bu haliyle sonu mu geldi şeklinde bir değerlendirme güncel olabilir.
Evet, soruyu sorarken en başta olayı paketlerken sözünü ettiğim o istihdam meselesi, yani bağlayabilirsek burada ikisini birbirine bağlarız. O da ekonomisteki bir analizden yola çıkarak tartışmamızı istediğim bir husus. Hani onda aynı hafta içinde yayınlanmış, birisi Oksijen'de, birisi ekonomiste yayınlanmış iki ayrı yazı var ve bir arada birçok soruyu sorduruyorlar gibi görünüyor. Yani bu soruları da biz defaatle yeri geldiğinde işte burada öyle veya böyle ele almaya çalıştık, değinmeye çalıştık. Çok derinlemesine analizler yapılıyor bu sorular etrafında dünyada. Çok kapsamlı, hacimli kitaplar yazılıyor, tartışma programları yapılıyor falan. Bence yani bütün bu hikayenin tartışılma tarzında böyle biraz köpük var. İşin altındaki hikayeyi saklayan bir şey var gibi geliyor bana. Yanılıyorsam yani herkes haklıysa ben yanılıyorum demektir, ama ben hani şöyle başlayayım derdimi anlatmaya. Sonuçta ulus devletler kendilerini yaptıklarının belli sonuçları üzerinden toplumlara pazarladılar. Neydi yani bunlar? Çok şematize ediyorum. Ulus devletler sıradan insanların eğitim seviyesini yükseltti. Yani en başarısız ulus devlet bile sonuçta normal şartlarda daha öncesinde kendilerine eğitim verilmesi hayal bile edilemeyecek kadar geniş kesimlere eğitim verdi. Eğitim iyidir, okulu iyidir. O halde işte ulus devlet, bak görüyorsunuz, toplumun alt kesimlerinin eğitim ihtiyacını karşıladı. Ulus devletler başka ne yaptı mesela? Sağlık hizmetlerinin çok geniş kitlelere yayılmasını sağladı. Daha önce çok daha dar kesimlerin ancak erişebildiği sağlık hizmetlerinin hem kalitesini yükseltip hem yaygınlaşmasını sağladı. Şimdi buna benzer birçok başka şey sayabiliriz ve buradan yola çıkarak şöyle bir akıl üretildi benim anladığım kadarıyla. Bütün dünyada, Türkiye'de çok baskın olarak, ama bütün dünyada şöyle bir akıl üretildi. Ulus devletler demek ki sıradan insanların menfaati için kurulmuşturlar. Sıradan insanların menfaatine işler yaptıklarına göre, yani Türkiye Cumhuriyeti sıradan insanlar tarafından kurulmuş ve sıradan insanların menfaati için kurulmuş bir ulus devlettir. Bu şimdi bu kelimelerle
Mesela Türkiye örneğinden baktığımızda şöyle bir şey de çıkıyor. Mesela işte Turgut Özal gibi bir memur çocuğu, işte Süleyman Demirel gibi bir çobanın çocuğu, işte Erdoğan gibi bir kaptanın oğlu gelip işte cumhurbaşkanı olabiliyor ya da başbakan olabiliyor, gelebiliyor, yönetim kaderini eline geçirebiliyor. Buna da imkan sağlamış olduk.
evet, yani sonuçta bürokraside, siyasette, muhtelif yerlerde ya da işte eğitimde profesör olabiliyorsun. En alttan çıkıp en yukarıya doğru çıkabiliyorsun. Yani sosyal mobilizasyonu yükseltti ulus devletler ve bunun sonucunda demek ki bu amaçla tesis edildiler. Sıradan insanlar tarafından kendi menfaatleri için tesis edildiler gibi bir, nasıl diyeyim, formülasyon var ya da böyle formüle edilmese bile zihinlerin gerisinde böyle bir kabul var gibi görünüyor. Yani bizim tartışmalarımızın birçok yerde kilitlenmesine sebep olan şey bu sonuçların murad edilmiş olan sonuçlar olduğu varsayımından çıkıyor diye düşünüyorum. Realite böyle olmadı. Realite şöyle oldu yani. Türkiye ulus devletini Ermeni mallarının üzerine çökmüş olanlar, ağırlıklı olarak Ermeni mallarının üzerine çökmüş olanlar veya anadan atadan miras yoluyla sahip oldukları büyük toprakların Osmanlı'nın son döneminde tarım ürünü ticareti, yani uluslararası ticaret için tarım yapılabiliyor olması yüzünden o toprakları çok değer kazanmış olan büyük toprak sahipleri kurdular Cumhuriyeti ve kendi menfaatleri için kurdular. Yani sonuçta Cumhuriyeti kuran kadro asker kadroydu ama o asker kadronun meşruiyeti diyelim ya da kaynaklarını sağlayanlar bu kesimlerdi. Bütün ulus devletler böyle kuruldular. Yani Alman Birliği, Almanya'da Türkiye'dekinden farklı olarak sanayi, Alman sanayi burjuvazisi tarafından kuruldu. Fransa'da işte net toplamda baldırı çıplaklar ihtilal yaptılar ama işte behemal kralın yerine imparatorlar geldiler. Sonrasında Fransa ulus devletini şekillendiren ve tırnak içinde kontrol eden Fransız sanayi burjuvazisi ve tarım burjuvazisi oldu. İngiltere'de bu iş devrimsiz mevrimsiz, kansız gürültüsüz, yani modernleşmenin hikayesinde kendimce anlatmaya çalıştım. Sonuçta Marx bir işçi sınıfının zuhur etmiş olmasından yola çıkarak geleceğin işçi sınıfının olduğu tespitini üretmiş idi. Ama orada da dedim ki yani sonuçta işçi sınıfı sadece zuhur etmedi. Aynı zamanda bir burjuva sınıfı zuhur etti. Yani asilzade olmayan ama para kazanan, yani müteşebbis bir burjuva sınıfı zuhur etti ve aslında içinde yaşadığımız dünya bir burjuva devriminin ürünüdür. Sonuçta işçiler bu oyunun seyircisi olarak kaldılar. Asıl aktörler burjuvalar oldular. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ortada böyle bir burjuva yoktu. Yani ama işte toprak sahipleri vardı, büyük toprak sahipleri vardı. Onlar devletin sahibiydiler. Devlet olabildiği kadar kendi burjuvasını, yani o toprak sahiplerinden burjuva yaratmaya çalıştı. Ve şunu demeye çalışıyorum, sonuçta parlamenter demokrasi dediğimiz hikaye gelişirken bu aslında o parlamenter sistemde oy kullanıyor olanların çok da nüfuz edebildikleri bir sistem değildi. Veya o kesimlerin, o yığınların nüfuz edemedikleri yerlerde tırnak içinde bir devlet vardı. Asıl ciddi kararlar orada veriliyordu. Yani gümrük oranlarından tut, işte dış ticaret kontrollerine kadar vesaire. Bütün kararlar sonuçta burjuvazinin talepleri doğrultusunda bürokrasi tarafından veriliyordu ve bu çok anlaşılmaz bir şey değildi. Yani Alman devletinin menfaati, Alman devletinin bakış açısından baktığın zaman Alman devletinin ve Almanca konuşan Alman toplumunun menfaati Alman burjuvazisinin elindeydi. Temel rekabet, dünyadaki temel rekabet burjuvalar arasında bir rekabetti. Almanya, İngiltere'nin karşısında geri kalmış olmasını kendi burjuvazisinin Britanya burjuvazisi kadar güçlü olmamasından biliyor idi. O kadar geniş pazarlara sahip değildi. O pazarlara ulaşmak için emperyalist hayaller kurdu. Bunlar için teşebbüslerde bulundu. Ama mesele sadece emperyalizm değil yani. Sonuçta Almanya'yı İngiliz mallarından korumak, hatta mümkünse Britanya'ya Alman malı ihraç etmek. Temel mesele buydu ve burada bu ulus devletlerin ölçekleri de ana hatları itibariyle, o günün teknolojisi itibariyle optimum büyüklüklerdi. Burada toplumun alt kesimlerinin daha eğitimli ve daha sağlıklı olması burjuvazinin menfaati neydi? Yani sonuçta sen ben işçi olacağız ve ne kadar az hastalanırsak o kadar az iş gücü kaybı olacak. Ne kadar eğitimli olursak o kadar kolay beceri kazanacağız. O dönemin sanayisi bu dönemin sanayisine kıyasla daha çok beceri gerektiren bir sanayiydi. Bunları da konuşmuştuk. Yani aslında beceri sahibi olmayan sıradan insanların da sanayi işçisi, yani köyden gelenin hemen haftasına sanayi işçisi olabilmesini sağlayan Amerikalılar oldu, Ford oldu, işte üretim bandıyla falan. Ve oradan itibaren zaten bir şeyler çalkalanmaya başladı. Ama bir yandan da devletler burjuvazinin ihtiyaçları çerçevesinde toplumlara daha çok sağlık ve daha çok eğitim hizmeti üretiyor iken de buradan da bir meşruiyet ürettiler. Ve
aynı,
işte...
aynı zamanda da iş verebiliyorlardı. Yani hemen herkes iş bulabiliyor, kendini geçindirebiliyor, ailesini geçindirebiliyordu. Yani sonuçta herkesin iyi kötü memnun kaldığı, menfaatlendiği bir sistem oluştu orada.
Tablo şöyle, şimdi ticaret halleri sanayi ürünü lehine değişiyor idi. Yani bu ne manaya geliyor? Sanayide çalışıyor isen kırsalda çalıştığına kıyasla birim zamanda yani bir günde daha çok para kazanıyorsun. Neden böyle? Çünkü işte o sanayi ürününe talep var. Yani ortaya yeni bir sanayi ürünü çıkmış, talep var. Neden talep var? Çünkü o yeni çıkmış ve bir kesim kullanmaya başladı mı herkes buna hevesleniyor. Dolayısıyla üretimi arttırabildiğin ölçüde talep var. Bu satıştan elde edilmiş olanı işçiye verebildiğin için işçinin gelir düzeyi artıyor. Tarımla arasındaki mesafe büyüyor. Bu süreçte de tarımdan sanayiye istihdam kayıyor. Bu da makul bir yani sistemin kendi kendisini absorbe edebileceği, dengeleyebileceği bir hızla olduğu için bütün bunlar dediğin gibi büyük bir şeyle özellikle İkinci Savaş sonrasında muazzam bir refah artışı gerçekleşti ve ya işte bak tamam bu refah artışı demokrasi, parlamenter sistem, sanayileşme sayesinde oldu. Demek ki bütün dünya demokratikleşecek, sanayileşecek ve işte şehirleşecek. Bu sonsuza kadar devam edecek. Yani sonsuza kadar dediğim herkes şehirli olana kadar ve işte herkes sanayi işçisi olana kadar orada küçük bir azınlık burjuva sanayici herkes sanayi işçisi yapana kadar devam edecek. Trend de baktığın zaman görebileceğin cennet böyle bir cennetti yani. Yani ama tırnak içinde her zaman olduğu gibi, her yerde olduğu gibi sanayici, müteşebbis kendi karını maksimize etmek için işçinin emeğinin üzerindeki sömürü payını arttırabilmek imkanını sonuna kadar kullanma derdindeydi. Arkadan durmadan yeni iş gücü gelebiliyor olduğu sürece işçinin de pazarlık şansı yoktu. Ama işte bilhassa Almanya'da iki savaş arasında yaşananlar devletlere sahip olan burjuvaziyi ürküttüğü için işte sendikalaşmaya vesaireye hız verildi. Orada bir tırnak içinde sosyal bir demokrasi gerçekleşti. Tekrar bütün bu gevezeliği şundan yapıyorum. Herkesin bildiği bu gevezeliği şundan yapıyorum. Devletler bunları yapmak için kurulmadılar yani. Devletler bambaşka bir sebeple kuruldular ve bunun böyle bir yan ürünü oldu. Bu yan ürün devletlerin meşrulaştırılmasını sağladı ve bir hikaye üretilmesini sağladı. Şimdi benim gördüğüm mektepli çocukların tamamı bu hikayeye inanmış görünüyorlar. Yani sahiden de böyle işte devletler bunun için kurulmuşlar. Yani sıradan insanları yani evet çoban çocuğu başbakan oldu ama devlet çoban çocuğu başbakan olabilsin diye kurulmadı yani. Devlet oradaki işte İzmir Ard ülkesindeki Adana Ard ülkesindeki yani Adana'daki pamuk üreticisinin İzmir'deki incir üzüm üreticisinin Avrupa'ya bunları satarken başka türlü uygunsuz rekabetlerle karşılaşmaması, istediği kararları Ankara'ya aldırabilmesi için kuruldu. Sonra bu devlet başka işler de yaptı. Onların menfaatini korurken başka işler de yaptı. Dolayısıyla şimdi hikayeyi tartışmaya başladığımızda sanki parlamenter demokrasi kendisi için bir şeymiş gibi konuşmaya başladığımızda yanılırız. Parlamenter demokrasi bu bütün hikayenin önündeki perdeydi. İyi bir şeydi. Bunun da sayısız yan ürünü oldu. Yani biz kendimizi senin de işaret ettiğin gibi ha ben de başbakan olabilirim gibi hissettik. Ve olabildik de yani olabilen olabildi de vesaire. Bütün bunlar çok önemli, olumlu sonuçları oldu. Şimdi geldiğimiz nokta bu hikayenin başlangıç noktası ile kıyas kabul etmeyecek kadar farklı bir nokta. Yani birçok açıdan çok farklı bir nokta. Yani birincisi sanayi artık eskisi kadar cool bir iş değil. Yani sanayi hala tarımdan daha yüksek katma değer üreten bir şey ama eskisi kadar yüksek orantısal olarak bakacak olursak eskisi kadar yüksek katma değer üretmiyor yani. Yani senin o sözünü ettiğin işte ekonomistin makalesinde veriyor şeyi sanayi işçisi Birleşik Devletler'de hizmet sektöründe çalışanlardan %5 daha az gelir sahibi. Muhtemelen Türkiye'de de tablo bundan çok farklı değil. Neden böyle? Yani neden sanayi işçisi daha az kazanıyor? Çünkü yani hizmet sektöründe çalışmak nispi olarak muhtemelen daha az güvenceli, sanayi işçisi daha güvenceli, o daha çok tercih ediliyor. O daha çok tercih edildiği zaman daha düşük ücrete maruz kalmak zorunda kalıyor. Ve evet yani eskisi kadar büyük karlar yapılamıyor olduğu için işçilerin pazarlık hakkına o kadar da göz yumulamıyor. Yani hiçbir yerinde sendikalar, yani şimdi Türkiye'de sendikalar öldü vesaire geyikleri yapıyor. Yani hiçbir yerinde sendikalar 1960'lardaki kadar güçlü değil. Thatcher neoliberalizmi işte Reagan'la beraber boşuna icat etmedi yani. Mevcut sistem Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallığı'nda rekabet şansını ortadan kaldırmıştı. Neden? Çünkü dünyanın geri kalan yerlerine kıyasla çok daha yüksek ücret ödeniyordu. Çok daha yüksek sosyal güvence vardı ve bunların maliyetleri var. Ve bunu yaptığın zaman dünyanın kalanı ile rekabet edebilmen için daha çok inovasyon gerekiyor. O inovasyonu da yapamadığın zaman ya da o inovasyonu yaptığın zaman bu sefer birçok kişinin işsiz kalması sonucu doğuyor. Bir yerde kilitlendi 1980'e geldiğimizde bu sistem yani. Yani 1945'te başlamış, 1950'de hızlanmış, 1960'ta zirve yapmış olan sistemin bir yerde tıkanacağı belliydi. Ve o 1980'de bir yerlerde tıkandı. Dolayısıyla şimdi dünyanın başka yerlerinde de böyle sendikalar ellerini kollarını sallayarak bir takım taleplerde bulunamıyorlar.
Mesela şimdi İzmir'de oradaki metro işçileri greve gittiler. Sanıyorum 22-23 bin lira belediye önermiş. Onlar 37 bin istemişler. Herhalde topluma götürsek böyle bir şeyi der ki biz 10 bine 11 bine çalışmaya hazırız. Çekilin oradan falan diyeceklerdir. O sendikaya öfke toplumda çok yüksektir.
Yani şimdi temelde olay dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Bütün bu istihdam ayrıca ikame edilebilir bir istihdam. Yani orada o 30 küsür bin lira isteyenlerin yerine 11 bin lira razı olanları koysan onları da ortadan, yani onların işini de ortadan kaldırma şansın da var ayrıca. Yani sıfır işçilik maliyetiyle, sadece robot yatırımı maliyetiyle bu işleri yapmak da mümkün iken bunları tartışıyoruz biz.
Evet, bir de
Ve
doğru.
bu derinden akan, yani otomasyonun derinden akan nehrinin son tahlilde belirleyici olacağını iddia ediyorum. Ama bu son tahlilde belirleyici olacak olan şeyler o nehre ulaşana kadar çok türbülans yapar, çok çalkantı yapar. Şimdi o çalkantıları yaşıyoruz yani işte oradan birisi sen dediğin gibi sendika şu kadar istiyor, belediye bu kadar veriyor tartışmaları. O tartışmalarda işte evet orada 11 bin liraya çalışmaya razı olanlar sendikaya ama işte bizim gibi meseleye uzaktan bakan ve işte sol sosyalist hayaller kuruyor olanlar belediyeye öfkeleniyorlar. Herkes birbirine giriyor. Herkes bir şey söylüyor. Hepimiz benim gibi yani. Herkes bir şey söylüyor. Ama net toplamda bu çalkantının altında bir şey var. Yani ekonomistin makalesi o yüzden çok problemleri ne kadar klasik mantıkla çözümsüz olduğunu göstermek açısından çok şıktı. Yani işte evet böyle istihdam diye geveze girip duruyorsunuz. Ama yani olacak iş değil. Sanayi bu işi yapmıyor yani. Gösteriyor.
Şimdi makine galiba insanın yerine geçmeye hazır. Buna imkan tanımıyor yönetim. İnsanları hala iş vererek onları bir şekilde istihdam etme arayışı içerisinde. Bunu da yapamıyor. Çünkü gençlerin çoğu işsiz. Ona iş veremiyor. Benzer şey, paralel şey muhtemelen parlamenterizme ve siyasi partilere de yansıyor. Onlar da toplumun taleplerini karşılayamadığı için iki taraftan da bir memnuniyetsizlik var. Hem yönetim modeline, yönetime, siyasi partilere hem de işverene ya da işte sanayiye, işte bugüne kadar bize imkan tanıyan, istihdam sağlayan her şeye bir güvensizlik var ve bir itiraz var. İkisi sanki paralel gelişiyor gibi.
Şimdi diyorsun ki boşuna gevezeye gidip durma mevzuya gel. Mevzudan çok uzaklaştığımı zannetmiyorum. Parlamenterizm dediğimiz işte iş neden çalıştı? Çünkü arka planda işler yolunda gidiyordu. Yani işler yolunda gidiyordu ne manaya geliyor? Devletin sahipleri mutmaindiler. Yani Alman devletinin sahipleri olaydan mutmaindi. Türkiye'de devletin sahipleri olaydan mutmaindi. Ve Türkiye'de köyden kalkıp şehre göç eden insanlar da mutmaindi. Yani iş buluyorlardı. 3.30 paraya da olsa iş buluyorlardı. Şehirde hayat kurabiliyorlardı. Eczacıbaşı mutmaindi. Çünkü işte devlet yani Koç mutmaindi. Çünkü işte tenekeler yaptığı şeyleri otomobil diye Türkiye'de pazarlayabiliyordu. Çünkü devlet yurt dışından otomobil girmesine mani oluyordu gibi. Herkes bir biçimde bir gelecek hayali kurabiliyordu. Çünkü çarklar dönüyor idi. Şimdi bu çarklar 80'de dönmemeye başladı. İşte neoliberalizm, küreselleşme vesaire ile bir ferahlama alanı açıldı. Bu o devlet dediğimiz şeyi birdenbire çok demode duruma düşürdü. Yani devasa şirketler ortaya çıktı. Zaten vardılar. Bu küreselleşme ortamından olağanüstü nemalandılar. Peki neden çalıştı bu iş? Çünkü artık o en başta devletler kurulurken ki teknolojik şartlara maruz değildik. Yani Toyota Birleşik Devletleri otomobil satmak için gemilere otomobil parçası yüklüyor idi. Birleşik Devletler şeyine gelene kadar, kıyılarına gelene kadar otomobiller monte olmuş oluyor. Yani yüzen fabrika yapmıştı. Şimdi bu 1930'da hayal edilebilir bir şey değildi. Otomobili Paris'te yapacaksın. ya da işte ne bileyim Nis'te yapacaksın ve yani bunu Türkiye'ye satmaya kalktığın zaman bir yığın sıkıntı. Astarı yüzden pahalıya mal oluyor. Onun için Fransa ölçeği makuldü ama 1980'den sonra o dönemin ulaşım ve haberleşme teknolojileri itibariyle bakıldığında artık o ölçek küçük kalmıştı. Eski ölçek küçük kalmıştı. Dolayısıyla küreselleşme çalıştı. Çalıştı yani sonuçta bugün böyle küreselleşmeye sövülüyor, sayılıyor falan falan da. Yani hepimiz olağanüstü zenginleştik yani küreselleşme döneminde ve işte o neoliberalizm denen dönemde eşitsizlikler çok büyüdü mü çok büyüdü. Ama en alttakiler bile eskisiyle kıyaslanmayacak refaha ulaştılar. Yani bizim durumumuzda bu böyle bıçakla kesilmiş gibi çok keskin bir şekilde oldu. Yani daha önce telefon sahibi olmak 50-60 yıllık hayaldi. 50-60 yıl sonraya gün veriyordu PTT. Akşamdan sabaha telefon sahibi oldu. Yani herkese telefon gidebildi ya. Gibi böyle. Şimdi bunlar canım tamam da orada şu açlık vesaire falan. Ondan önce de açlık vardı yani. Yani biz telefon sahibi olup da birilerini daha aç yapmadık. Sonuçta
Hatta
böyle
açlık da azaldı biz telefon sahibi olduğumuz süre içerisinde.
evet her konuda alttakilerin standartları yükseldi ama üsttekilerin standartları çok aşırı yükseldi. Dolayısıyla evet küreselleşme çok bariz görünüyor. Bütün ölçümlerde görünüyor ki ülkelerin içindeki eşitsizlikleri büyüttü ama ülkeler arasındaki eşitsizlikleri azalttı ve geride kalmış bir ülke olarak biz bundan faydalananlardanız. Bu faydalanma sürecinde çok akıllıca davranmadık. İşte ben de şimdi aynı tuzağa düşüyorum. Çok akıllıca davranmadık derken neyi kastediyorum? Bizim devletimiz bu konuda çok akıllıca davranmadı. Orada bir takım fırsatlar çıkmıştı. Bu fırsatları kullanarak uluslararası anlamda daha yüksek teknolojili, daha bir şey üretimleri teşvik ederek bizim şimdi olduğumuzdan daha az borçlu ve daha zengin olmamızı yani devlet bunları yapmadı, yapamadı. Zaten yapmak gibi derdi yoktu yani. Temel mesele burada. Devlet orada kendi kafasına göre işte dünyaya bir biçimde uyum sağlamaya çalıştı ve bizim sanayicilerimizin içinden buraya nispi olarak uyum sağlayabilenler işte sizin Denizli'nin uyanıkları gibiler en ucuz, en kestirme çözümü atladılar. Yani çünkü Türkiye'nin böyle çok inovasyon peşine koşacak, risk almaya hevesli müteşebbisleri yoktu. Burjuvazisi yoktu. Yani bütün o 1920'den 80'e kadar 60 yıl boyunca yapılmış olanlar Türkiye'de daha yaratıcı, daha risk alacak müteşebbis burjuvazi üretmeyi başaramadı. Eğer zamanında gayrimüslimler tasfiye olmamış olsaydı bir ihtimal olan arasından böyle birileri çıkma ihtimali daha yüksekti. Ama o zaman da işte şeye geliyoruz yani devlet niye yaptı onu? Çünkü devletin sahipleri birilerinin mallarına çökme derdindeydi. Devlet bunun içindi yani. Biz oy kullanıyorduk da. Sonuçta devletin yaptığı hiçbir şey, ciddi işlerin hiçbirisinde bizim bir payımız yok yani. Devlet 40 tane tezgah çevirdi. Bütün bu hala çeviriyor. Bütün bu süreç boyunca. Yani biz şuna işaret etmeye çalışıyorum. Parlamenterizm Türkiye'de geriledi. Şimdi tek adam rejimi var. Yani peki de mesela Türkiye'nin Kıbrıs politikası veya Türkiye'nin Kürt politikası veya Türkiye'nin NATO ile ilişkileri filan. Yani NATO'nun gelip de Türkiye'ye Jüpiter nükleer barajlarını yerleştirmesi bize mi soruldu? Yani herhangi birimizin bunlardan yani Türkiye'de nükleer başlıklı füzeler olduğunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları o füzeler sökülürken öğrendi yani.
Oradan öğrendik, evet.
Dolayısıyla şimdi böyle hani
Ama
parlamenterizm
bu sadece bize ait bir şey de değil. Bu aslında aşağı yukarı pek çok devlette böyle. Yani orada da topluma sorulmuyor. Yukarıdaki bazıları kararları alıp uyguluyorlar.
ya şimdi her yerde böyle olduğuna misal olarak sunuyorsun. Sonuçta 2 yıl önce galiba işte James Webb teleskobu uzaya fırlatıldı. İşte bize zamanın çok eski zamanlarından filan görüntüler sunmayı sürdürüyor. Yanlış bilmiyor isem 600 milyon dolarlık bir bütçe öngörülerek başlamıştı proje. Ve yine yanlış bilmiyorsam 6 milyar dolar civarında bir para harcandığında Kongre göstermelik bir biçimde ne yapıyorsunuz lan siz diye bu işten sorumlu olanları karşısına oturttu. Sonra o arada da Amerika'da işler de yolunda gitmiyordu o tarihlerde. Dolayısıyla da engellenme ihtimali çok bariz görünüyor idi. Çok muazzam bir halkla ilişkiler çalışması yapıldı. Neyse kongre toplumun direnci kırılmış olduğu için onay verdi. Sonuçta 20 milyar dolara bitti. 20 milyar doları Amerikan halkına sormadan bir projeye yatırdı Birleşik Devletler. Temel mesele şu, yani bir tane şey yapıyorsun, bilmem kaç on binlerce kişi çalıştırıyorsun, bir tane teleskop yapıyorsun, uzaya fırlatacaksın, yörüngeye oturtacaksın. O tarihe kadar Birleşik Devletler'in birçok roketi havalanırken patladı. Sen şimdi düşün, 20 milyar dolarlık bir şey yapmışsın, bir roketin tepesine koymuşsun, havalanırken patlama ihtimali var. Yani roket havalanırken doğru düz havalanamasa 20 milyar dolar çöpe gidecek. Hadi diyelim onu atlattık. Bu yörüngeye ulaşmadan roketten ayrılacak. Çünkü roketin şeyi bitiyor. Yani tam o sırada doğru zamanda doğru şekilde ayrılmayabilir. Onun dışında böyle sayısız olabilirlikler vardı. Ve o 20 milyar doların çöpe gitmesi ihtimali, gitmemesi ihtimalinden uzaktan bakınca daha yüksek gibi görünüyor. Tamam mı? Bunu devlet, bu 20 milyar doları bir tek Amerikalıya sormadan harcadı. Buna benzer sayısız misal sayabiliriz. Ve burada şuna, yani bu web teleskopun misalini şu yüzden verdim. Ya bu o kadar da kötü olmayabilir ilaveten. Ya bizdeki durum, yani sen şimdi Kahramanmaraş'ta Alevi nüfusu tasfiye etmek için orada bir katliam düzenlediğin zaman bunu bize sormamana itiraz ederiz. Bu biçim bir iş. Ama yani devlet öte taraftan da, bütün devletler öte taraftan da bize sormadan, bize sorsalar yapamayacaktı oldukları ama hep bizim menfaatimiz olan şeyleri yapıyorlar. Yani ODTÜ'yü yapacağım, şu kadar para harcayacağım dese, kamuoyuna sunsa muhtemelen kamuoyu, ya kardeşim yeter bizim üniversitelerimiz. Aha şimdi sen bizim ayakkabı pabuç ihtiyacımızı karşıla diyebilirdi ya. Yani Türkiye'de muhtemelen öyle olmazdı da. Dolayısıyla şimdi devletler böyle işleri yapıyorlar ve başarılı oldukları zaman, evet yani bu herkesin menfaatine olabiliyor. Bugün bizim şimdi şu programı çekebiliyor olmamızı sağlayan teknolojilerin neredeyse tamamı Birleşik Devletleri, Pentagon ve işte NASA işbirliğiyle finanse etmiş olduğu projeler sayesinde mümkün oldu yani.
Ama
Yani bunu özel.
bunlar da yan ürün olarak çıktılar. Yani bunları çıkartalım diye o harcamalar yapılmadı. O harcamalar yapılırken bunlar da kendiliğinden ortaya çıktılar galiba.
Öyle olur. Yani genel olarak olay, savaş için yapılan çalışmalar hesapta olmayan, ticarileştiği zaman hayatın kalitesini yükseltecek, konforunu artıracak şeyler doğurur. Ama temel mesele şu, bunları işte o uzay teleskobunu herhangi bir özel sektör, herhangi bir müteşebbis yapmaz yani. Yapamaz yani. Yani ben 20 milyar dolar harcayacağım, sonra peki yani bu şu safhada olmazsa, bu safhada olmazsa, şu safhada çöpe gidecek. Yani bu devlet yapabilir ancak. Böyle bakınca parlamenterizm öyle çok parlamenterizm değildi. Ve ulus devletin bir biçimde yürüyebilmesi için anlamlı bir fonksiyonu üstlendiği sürece işte bir hayatiyet sergiledi. Bu arada yani ulus devlet aşınırken bu küreselleşme vesaire karşısında sadece oradan da aşınmadı siyasi sistemler. Devletin aşınması siyasi sistemler için bir sıkıntı kaynağı oldu ama sadece oradan aşınmadı. Şimdi benim anneannem okuma yazması olmayan Osmanlı bir kadındı rahmetli. 90 küsur yaşına kadar kendi işini gördüğü gibi onun tabiriyle horandası, yani işte aile efradı, torun torbanın gündelik kararlarına, işte kiminle evleneceğine vesaireye falan karar vermek konusunda da son derece inisiyatif sahibi bir kadın idi. Şimdi bu kadın gençken oy kullanması gerekiyor idi ve bu kadının bir tercih yapmak için elinde herhangi bir enstrüman yoktu. Yani rahmetli dedem ona ne derse muhtemelen onda işte bin türlü anlatmaları gerekiyormuştur nasıl ne yapacağını filan. Öyle oy kullanmıştır. Ama ömrünün sonlarına doğru işte ben böyle siyasi danışmanlık yapıyorum vesaire falan bana akıl veriyordu ya da bana akıl vermeyi geçmişti. Versene şu başbakanın numarasını bana diyor idi. Yani açacak telefonu işte diyecek ki, yani mesela hani örneklerden bir tanesi diyecekti ki bu işte barajları kuruyorsunuz, işte bu bataklıkları kurutuyorsunuz. Benim kırlangıçlarım gelmiyor. Niye yapıyorsunuz bunları? Diyecek yani filan. Şimdi nereden çıktı bütün bu fark? Yani anneannemi bu kadar güçlendiren içinde yaşadığı dünya hakkında bir inisiyatif sahibi olma hevesine sahip olmasını sağlayacak kadar güçlendiren hal nereden çıktı? Teknolojiden, iletişim ulaştırma teknolojilerinden çıktı. Televizyondan çıktı. Yani kadın televizyonda izliyordu ve işte orada birileri barajların kuş göçlerini önlediği vesaire gibi bir şey anlattığı zaman ha ya benim kırlangıçlar da gelmediler bu sene. Yani ne yapacak kırlangıçları? Ama yani o hassasiyeti var. Buradan şunları demeye çalışmıyorum yani herkes güçlendi. Bu güçlenmekle kendi kararını verme gücüne sahip olmakla doğru karar verdi falan gibi bir derdim yok. Doğru karar diye bir şey yok zaten. Ama net toplamda anneannem bile 70'inden sonra televizyon sayesinde işte 90'ına kadar kademeli olarak politikleşti ve işte muhtemelen de seçim öncesinde kim baraj yapmayacak onu araştırmak gibi işler yaptı yani ona göre oy verecek filan. Bu anlamda parlamenter demokrasinin temel sıkıntılarından bir tanesi de ya parlamenter demokrasi hangi şartlarda çalıştı? Anneannemin okuma yazma bilmeyen anneannemin kime oy vereceği konusunda çok da kendini kasmadığı dönemlerde çalıştı. Ama çalışıp iş yapınca ve kendisini sorgulayabilecek vasıflarda insanlar üretince okullar vasıtasıyla, şehirleşme vasıtasıyla ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla bu sefer başka sıkıntılar çıktı. Yani baş edemeyeceği başka sıkıntılar çıktı yani. Dolayısıyla şimdi bu hikayeleri yorumlarken aslında arkada ne murad ediliyor idi, sonuçta ne çıktı, ya hangi yeni ürünler çıktı? Ben ısrarlı bir biçimde her defasında derim. Bir şey murad edilir ve yapılır ve bir sonuçta doğurabilir. Ama genel olarak onun yan ürünleri onun kendi ürününden daha müessir olabilir. Burada böyle bir durum ortaya çıktı. Genel olarak olay böyle olur. Yani Fransa ihtilalini yapanların derdi başkaydı. Bambaşka bir ulus devlet diye bir kavram çıktı ortaya ve o Fransız ihtilalinden daha müessir oldu. İnsanlık tarihini belirlemedi.
Şimdi ama mesela anneannen örneğinden toplum daha çok kararlara katılma yönünde kendini istekli görüyor ve katılıyor. Bu parlamentonun işini zorlaştırdı. Oradan çok fazla karar çıkamaz hale geldi filan ama...
Yok, o değil benim derdim. Oradan çıkacak kararlar devletin asıl sahiplerinin
memnun etmedi.
devletin varlığının sebebiyle çelişir hale geldi.
Şimdi bu durumda parlamentonun daha da güçlenmesi gerekmiyor muydu vatandaşın nezdinde, devletin karşısında ve aynı zamanda da otoriter liderlerin çıkmasını önleyecek şekilde yetkinin tek kişide toplanması yerine çok kişiye dağıtılması yönünde bir eğilimin gelişmesi beklenirdi. Hem Türkiye'de hem dünyada tam tersi oldu.
Yani şimdi bu varsayımın sonuçta orada devletin sahibi olmaktan vazgeçmesi ya da vazgeçirilmesi durumunda mümkün. Ya şimdi görüyoruz işte gözümüzün önünde oluyor. Yani devlet güçleri polisiyle, jandarmasıyla ülkenin ormanını yağmalayan bir şirkete arkalıyor. Tablo şöyle yani. Köylü kendi ormanını devlete karşı korumak için çaba harcıyor. Devlet bu yani. Ve gösterdiği reaksiyonda bu parlamenterizme karşı işte popülizm dedikleri, otoriterizm dedikleri, çeşit çeşit böyle teoriler ürettikleri hikaye. İsrail'de olan şey ne? İsrail'de işte orada bir yürütmeyi bir biçimde sınırlayabilecek olan bir şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyor yürütme ve halk buna karşı direniyor. Benzer bir durum İtalya'da var. Meloni yürütmeyi güçlendirecek anayasa değişikliği. Yani bizden 10 yıl geriden gelip Erdoğan'ın 10 yıl geriden gelip Erdoğan'ın yaptığını yapmaya çalışıyor. Kim? İdeolojik olarak Erdoğan'la karşı karşıya olduğu varsayılan bir kadın. Yani Müslüman düşmanı, Erdoğan düşmanı vesaire. Doğu Avrupa'da benzer şeyler oluyor. Birleşik Devletler'de benzer şeyler oluyor. Yürütmeyi güçlendirme çabası bu. Yürütmeyi güçlendirmekten kasıt ne? Devletin sahipleri direniyorlar. Devletin sahipleri dediğimiz şimdi artık bizim bildiğimiz devleti kuran, Türkiye'de devleti kuran tırnak içinde tarım burjuvazisiydi. Batı Avrupa'da sanayi burjuvazisiydi. Şimdi bunlar artık eski ehemmiyetlerini kaybettiler. Başka bir şey zuhur etti. Yağmacı bir şey zuhur etti. Yani İtalya'da şimdi Meloni yürütmenin gücünü arttırıp da fiyatın haklarını mı savunacak? Yok. Yani bizde olduğu gibi yağmalanmasına, İtalya'nın daha kolay yağmalanmasına. Çünkü bir finans ekonomisi yok. Çünkü yani şimdi bu işleri Birleşik Devletler'de finansçılar ve işte yeni teknolojiler vesaire nelerse bunlar yönetiyorlar. İtalya'nın böyle bir şeyi de yok. Yani çünkü o iş ana hatları itibariyle Birleşik Krallık'la Birleşik devletler de yoğunlaşmış durumda. Buradan bir pay alma şansı da yok İtalya'nın. Yani bir yağma düzeninin uzun süredir de İtalya'da, yani biliyoruz ya, ta Berlusconi'den bu yana biliyoruz ki zaten İtalya'nın böyle dertleri de yok. Yani orada işte mafyöz bir tırnak içinde devlet vardı. Zaten de mafya ile iç içe bir devlet vardı. Ve bu yürütmenin güçleniyor olmasının arkasında yatıyor olan hikaye büyük ölçüde senin işaret ettiğin gibi o güçlenmiş olan ve hop bir dakika ormanlarımıza dokunma, işte şehirlerimize dokunma, havayı kirletme, şunu şöyle yapma filan falan diyebilecek duruma gelmiş olan toplumu geriye ittirme, eski saltanatını tesis etme çabası olarak görünüyor. Bunlar böyle olur. Yani sen şimdi burada güçlendiğin zaman karşı taraf, aa evet ne kadar, bak hiç hesapta yok, şimdi Celal çok güçlendi, ben de teslim bayrağı çekeyim demez yani. Tarih bu mücadelelerin tarihi yani. Dolayısıyla burada da bir mücadele var. Ama bu mücadelede efendim işte buradan otoriterizm kazanacak gibi kestirme sonuçlara ya da sadece trendlere bakıp, bak zaten buraya doğru gidiyor falan gibi şeylere bana inanmak zor görünüyor. Yani tabii herkesin kendi tercihi. Burada temel mesele şu, her durumda olduğu gibi devlet devletken, yani bizim bildiğimiz devletken, kurulduğu şekliyle devletken de sonuçta toplumu manipüle etme gücüne sahip idi ve etti. Bütün devlet, yani Birleşik Krallık bu anlamda en eski oturmuş, kurumsal olarak oturmuş mekanizmaydı. Yani Churchill Çanakkale'ye asker çıkartmaya kalktığında Birleşik Krallık halkına sormadı yani. Yani devletler hep böyleydiler ve işte İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le masaya oturmadığı zaman da Churchill bunu da Birleşik Krallık halkına sormadı. Birleşik Krallık halkına bunu dayattı. Bunu raconuyla yapabildiği için, hakkını verdiği için toplum arkasında durdu. Pekala işte Chamberlain bunu yapamamıştı. Yani ondan önce Chamberlain bunu yapamamıştı yani. Dolayısıyla bu işi iyi becerebilmek ve becerememek gibi bir fark var ortada. Şimdi tablo, bunu becerebiliyor olsam bile bu sistemi sürdüremiyor olmak gibi bir hal ortaya çıktı. Yani Birleşik Krallık'ta neredeyse akşamdan sabaha başbakan değişir duruma geldi. Öyle değil mi yani?
Evet.
Soruyu sorarken en başta söylediğim bir, artık rıza üretemiyor. Çünkü o
Başbakan var mı belli değil İngiltere'de. İrade yok. Yani başbakanlık iradesi ortadan kalktı. Kraliçe ya da kralın iradesi de ortadan kalktı.
evet, yani sonuçta artık rıza, yani böyle manipüle edilmesi nispi olarak belli açılardan nispi olarak zorlaşmış kitleler var. Dolayısıyla bu kitleleri bölmek gerekiyor. Yani ben bu kitleleri bir arada oldukları durumda artık dolandıramam ve onların kaynaklarını yağmalayamam. O halde bunları bölmek gerekiyor. Yani işte iklim krizi diye bir şey icat ederim. Birileri ya kardeşim iklim krizi diyorsunuz biz işsiz kalıyoruz der. Ötekiler siz zaten aşağılık mahluklarsınız. Dünyanın akıbeti sizi hiç ilgilendirmez der. Böyle işte bir seçkin ve bir avam mücadelesi. Eğer bu çalışıyor ise bir yerlerde böyle çalıştırırız. Öteki taraflarda işte İtalya'da sığınmacı karşıtı üzerinden, yani sonuçta sığınmacı taarruzuna en çok maruz kalan Avrupa ülkelerinden bir tanesi İtalya, ama en çok sığınmacı barındıranlardan bir tanesi değil. Yani kimse İtalya, bildiğim kadarıyla çok yanlış biliyor olabilirim, ama kimse İtalya'da kalmak için İtalya'ya kaçmıyor.
Geçiş ülkesi.
Yani
Geçiş ülkesi. Oradan başka yere gidecekler.
kimse Yunanistan'da kalmak için Yunanistan'a kaçmıyor. En çok kaçılan yerlerden bir tanesi. Ama yani sonuçta asıl sığınmacıları barındırıyor olanlar İtalya kadar caz yapmıyorlar. Yani şimdi Polonya'da ciddi bir sığınmacı karşıtı var. Polonyalıların üçte biri Londra'ya sığınmış. Avrupa Birliği'ne katılma şeyiyle, fırsatıyla 3-500 sığınmacısı olan Polonya sığınmacı karşılığı, Macaristan sığınmacı karşılığı yapıyor. Yani bu satıyor ise, vay kültürümüz deforme oluyor, bak geliyorlar işte zaten uyum da sağlayamıyorlar diye, bu satıyorsa bunun üzerinden bir, Türkiye'de olduğu gibi işte bak bunlar geldiler bizim güzel imparatorluğumuzu yıktılar. Aslında biz ne güzel dünyaya hükmedecektik, hükmetmeyi sürdürecektik. Geyiği üzerinden bölünebiliyorsa toplum böyle bölünüyor. Ama ana hatlar itibariyle benim fotoğrafta gördüğüm şey şu. Hep bir bedava seçkinlik derdinde olan, yani bak kardeşim bize ulus devlet şunun içindir dediler. Biz de buna inandık. Oyunu kuralıyla oynadık. Üniversitelere gittik ve işte pırıltılı işlere girdik. Buradan aldığımız ücretlerle ev sahibi olduk. Şehirleri güzel yapmış idik. Geldiğiniz her şeyi tarumar ettiniz. Siz ne kadar alçaksınız. Aşağılıksınız, beceriksizsiniz. Bak biz burada eşcinsel haklarından, sokak köpeklerin haklarına, işte iklim krizine kadar ne kadar soylu şeylerin peşindeyiz. Siz barbarlar bu dünyayı ve işte her şeyi perişan ediyorsunuz diyenler ile onların karşısında olanlar, yani ahlaki üstünlük taslama fırsatına sahip olanlar ile bu fırsata sahip olmayanlar arasında, yani her yerde farklı farklı konular varmış gibi görünse de bana görünen ana hatları itibariyle tablo bu. Bizi böyle bölüyorlar. Bu bölünmeler yeni değildi ama benim gördüğüm devlet direniyor iken, yani devletin sahipleri eski iktidarlarını ya da mevcut iktidarlarını sürdürebiliyor olmak için direnirken bize bu bölünmeyi dayatıyorlar. Biz de birbirimize dövüşürken olay geliyor. Tamam bak bütün bu sıkıntı parlamenterizmden çıkıyor. Şimdi yürütmenin elini güçlendirelim. Ya biz bundan sonra böyle parlamentolara hesap vermek zorunda kalmayalım. Çünkü hızlı davranmamız lazım. Acelemiz var yani. Şimdi Akbelen'de ormanı yağmalamak için acelemiz var. Bugün yağmalayamazsak yarın seçimden sonra ne olur bilinmez. Tablo böyle bir şey. Bir gün önce, bir an önce. Şimdi burada bunlara, bu sosyal kesimlerin topyekün bir arada reaksiyon göstermesinden başka benim aklıma bir çözüm gelmiyor. Ama bu başka bir çözüm olmadığı manasına gelmiyor. Başka bir yerden benim hiç aklıma gelmeyen çözümler çıkabilir. Çıkacaktır da çünkü ben artık bu sosyal barışın tesis edilebilir olduğundan da şüphe etmeye başlıyorum yani kendi hesabıma. Çünkü evet yani bunun da birinci mesul olarak o seçkinci, o ahlaki üstünlük taslama kabiliyetine sahip olanların direncini görüyorum. Yani onlar bende kalan intiba şu ki aşağıda kalmış olanlara ahlaki üstünlük taslama fırsatını sürdürebilmek uğruna devlet tarafından manipüle edilmeyi ve yağmalanmayı işlerine sindirebilecek durumdalar. Devleti bu anlamda arkalayabilecek kadar çığırından çıkmış durumdalar karşı tarafa karşı düşmanlık yapacağız diye. Yani Birleşik Devletler'de Trump yanlılarına düşmanlık yapacağız diye kendilerine demokrat diyenler Biden'ın devletinin aslında Trump'ın devletten hiç farkı olmadığını görmezden gelmeye, yani aynı soygunun devam ediyor olduğunu görmezden gelmeye razı görünüyorlar. Dolayısıyla sorun devletin bu direnci göstermesinden kaynaklanmıyor. Devletin bu yaptıklarından zarar görüyor olan kesimlerin bu zarara sırf bunlara üstünlük taslamak uğruna razı gelmesinden kaynaklanıyor. Benim formülasyonum bu. Ben yanılıyor olabilirim. Benim gördüğüm, uzaktan gördüğüm tablo bu. Ve bunun üzerine tepiniyorum. Şimdi bütün bunu şeye bağlayacak olursak Ali Yaycıoğlu'nun yazısına, oradan tam da akla da kalmadı hikaye de, tekrar şeye geleyim. Bu parlamenterizmin sonudur ve siyasi partilerin sonudur. Siyasi partilerin sonu bugün anladığımız anlamda siyasi partilerin sonu olduğunu düşünüyorum. Ama zaten bizim Türkiye'de bugün anladığımız anlamda siyasi partiler bu hikayenin ilk neşet ettiği, ilk zuhur ettiği coğrafya olan Batı Avrupa'da çoktan tedavülden kalktı. Yani çok uzun bir süredir Batı Avrupa'da zaten irili ufaklı sayısız siyasi özne ittifak yaparak ancak bir yürütme tesis edebiliyor. Yani o eski güzel işte burada İşçi Partisi, burada Hristiyan Demokratlar ya da işte Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratlar, Adalet Partisi filan, demokratların izini sürenler filan gibi bir şey yok yani. Bu bizim gibilerin arkaik olarak Birleşik Devletler'in ve bizim gibilerin yaşattığı bir şey yani. Dolayısıyla bu anlamda bizim şimdi anladığımız anlamda siyasi partilerin zaten sonu geldi. Yani eğer bu mevzuat olmasa 3 gün yaşamazlar. Bu mevcut siyaset mevzuatı değişsin. Aşağıdan yukarıya herhangi bir örgütlenme gelsin ben sana garanti veriyorum. İlk seçimde 20 parti %3'ü %4'ün üstüne çıkar. Ve hiç kimse %20'yi toplayamaz yani. En büyüğü %20'yi toplayamaz. Dolayısıyla bu anlamda başka bir siyaset örgütlenmesine ihtiyaç olduğu, bu bütün bu problemleri aşmak için başka bir siyaset örgütlenmesine ihtiyaç olduğu aşikar. Ama bunun öncesinde ya da buna paralel başka bir iktisadi örgütlenmeye ihtiyacımız var. Çünkü bu hikayenin tekrar en başa döneyim. Bu hikayenin en başında bir iktisadi örgütlenme var. Devlet dediğimiz şey o iktisadi mantığın ürünü olarak hayata geçmiş ve evrimleşmiş. O iktisadi şeyle beraber evrimleşmiş. İktisat evrimleşirken o da evrimleşmiş bir şey. Şimdi o radikal bir biçimde değişmiş iktisadi şartlar ve o iktisadi şartlara hayatiyet kazandırmaya çalışan ya da yani onu işte ölüm döşeğinde şeyle hayatta tutmaya çalışan bir devlet var. Bunlar ne biçimde çözülecekler? Bu bir devrim gerektiriyor. Yani bu devrim ille kanlı, ille işte 1789 veya 1917 gibi olmak zorunda değil. Yani sonuçta İngiltere'deki devrim pekala suhuletle, Birleşik Krallığı'nın devrimi pekala suhuletle gerçekleşmişti. Burada da böyle bir devrime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Devrim ihtiyacı var demek bir tekillik demektir. Yani onun öncesindeki kurallar ondan sonra geçerli olmayacağı için o kendisi de dahil ve sonrasına dair şeyler önceden akıl yürütülerek bulunamaz. İtiş kakışırken çıkacak ortaya ve bu itişme de tırnak içinde devletin böyle Meloni'nin aklından, Orban'ın aklından, Erdoğan'ın aklından geçtiği gibi yürütmeyi aşırı güçlendirecek çözümlerden başka çözüm bulamaması aslında onun gücünün bir göstergesi değil, benim bakış açıma göre. Zayıflığını bir göstergesi. Dolayısıyla bu mücadeleyi onlar kaybedecek diye bakıyorum. Yani bu yürütmeyi güçlendirmekten başka çare bulamamış olanlar kaybedecek diye bakıyorum. Böyle çok yani tarihe ve işte geleceğe böyle çok yukarıdan bakmak da çok doğru değil. Çünkü aşağıda evet o çalkalanmanın en başta dediğim gibi bir türbülansa yol açtı. O türbülansın hangi imkanları ve hangi imkansızlıkları yarattığını göremeyebiliriz böyle yukarıdan bakınca ama genel dinamiklere bakıldığında tablo böyle görünüyor. Yani.
Aşağıda siyasi bir şey, ekonomik bir örgütlenme, yeni bir üretim örgütlenmesi olmadan bu siyasetteki değişim ya da devleti kullananların zayıflaması, yeni bir örgütlenmenin çıkması mümkün mü siyasi örgütlenmenin?
Bunlar paralel olur. Yani burada ikisi birlikte kilitlenmiş durumda. Yani birisi değişip ötekisini değiştirecek gibi bir şey beklemek çok da doğru olmayabilir. Yani ben demin söylediğim cümle galiba o manaya geliyor. Bunlar paralel olur. Yani ikisi birlikte değişirler. All evolution is co-evolution diye bir motto vardır. Bütün evrim birlikte evrimdir diye. Yani sonuçta burada eğer böyle çok kan dökmeden bu safhayı aşacak isek bu bir evrimsel türleşmeyle olacak, mahiyet değişimiyle olacak yani ve bu ikisinin birlikte gerçekleştireceği bir şey olur. Burada hani nihai olarak, özet olarak söyleyebileceğim şey şu. Toplumlar bu sistemlerin kurulduğu dönemdekiyle kıyas kabul etmeyecek kadar güçlüler. Tekraren hep söyleyip durduğum şey yani. Bir kere diğer her şeyi geç. Kadınlar olağanüstü güç kazanmış durumdalar. Yani hani bugünlerde böyle film yüzünden durmadan konuşulup duruyor. Mesela Manhattan Projesi'nde benim bildiğim kadarıyla parmakla sayılacak kadar az kadın vardı. Tamamı muhtemelen sekreterya gibi işlerdeydiler. Ama demin sözünü ettiğim şey de Webb Teleskobu projesindeki o on binlerce insanın neredeyse yarısı kadındı ve işte o kadınlar astrofizikçi, efendim işte mühendis vesaireydiler. Yani olay böyle milattan önce, milattan sonra filan böyle çok uzun bir tarih 1940 ve işte 2010 yani. Bu kadar bu radikal bir değişim var. Dolayısıyla şimdi bu değişimin hangi sonucu doğuracağını, yani bu değişim çok muazzam bir değişim ve bu değişimin hangi sonucu doğuracağını, bir sonuç doğurmamasını beklemek yanlış. Hangi sonucu doğuracağını tahmin etmeyebiliriz ama çok büyük bir sonuç doğurmayacağını beklemek yanlış. Yani bu devlet mekanizması bu şekliyle kendisini devam ettirme şansına sahip değil diye düşünüyorum. Evet, son tahlilde böyle parlamenterizme karşı yürütmenin güçlendirildiği otoriter sistemlerin bir yalancı baharı olabilir. Daha önce de oldu bana benzer şeyler. Ama tarihin oku, güçlenmiş toplumların kendi kaderlerine, güçlenmiş bireylerin kendi kaderlerine daha çok sahip çıkacakları bir yöne doğru gidiyor diye bakıyorum. Bilemem yani.
Tabloda tam tersi gibi gözüküyor. Yani toplum evet güçlüymüş gibi duruyor ama iradesini ortaya koyabilecek bir mekanizmaya sahip değilmiş durumda aynı zamanda da. Yani eskiden gördüğümüz sendikası, sivil toplum örgütü, siyasi partileri sözünü geçirebildiği yerler pek fazla yok gibi duruyor. Ama öte yandan da dediğin gibi sokağa baktığımızda mesela kadın sayısı neredeyse erkek sayısından fazla gibi geliyor bana. Bir yanılsama da olabilir ama en azından eşitler. Biri birinden üstün değil gibi görebiliriz. Ama bu yansımıyor, bir irade olarak ortaya çıkmıyor gibi gözüküyor. Dağınık bir şey var orada.
Neden çıkmıyor konusunda benim teşhisim, ben AKP'ye oy verenlerin oylarının yansımaması için bütün mesai buna harcıyorum. Onlar da benim oylarımın yansımaması için bütün mesaisini buna harcıyor. Biz birbirimize dövüşürken malı götürüyorlar. Malı götürenler götürüyorlar. Yani şimdi seçimden önce yaptığım gevezeliklerin arasında sıklıkla söylüyordum. Sonuçta diyelim bu seçimi Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı belki Akbelen ormanlarında bu olanlar olmayacaktı ama benzerleri olacaktı. Yani ya da Akbelen ormanlarındaki de olacaktı. Belki 2 yıl sonra olacaktı. Çünkü gerekli özneleri satın alma işini orada bu işi kotaranlar şimdiye kadar iktidarda olanlarla yaptıkları anlaşmayı yeni iktidara gelecek olanlarla yapmaları 2 yıl sürecekti filan. Tam sonuçta oradaki oyuncuların değişmesi, oyunun değişmesi manasına gelmiyor. Ve bu bizim birbirimizi yememiz yüzünden mümkün. Bizi birbirimize kırdırıyorlar ve ormanlarımızı yağmalıyorlar. Sularımızı yağmalıyorlar. Son tahlilde olan şey bu. Bu eskiden bize bak kardeşim işte şu kadar istihdam yaratacağız, bu kadar enerji bağımsızlığı vesaire gibi geyiklerle yutturuyorlardı. Şimdi yutmuyoruz. Temel mesele bu. Dolayısıyla yürütmenin güçlenmesi, jandarmanın oraya bize karşı barikat kurabilmesi gerekiyor. Hukuk olmasını gerektiriyor yani. Tablo bu. Devletle toplum karşı karşıya. Ama bu nasıl sürdürülebiliyor? Çünkü toplum ikiye bölünmüş, birbirini dövüyor. Herkesin kafasında şöyle bir rüya var. Yani aslında suçlu olan devlet değil, aslında devlet bizim devletimiz. Tamam ama bu soysuzları döversek o devlet bizim menfaatimize işe yapmayacak yani. Dolayısıyla devleti geriletmek gerekiyor. Ve hep de bu terimi kullanıyorum. Çünkü devleti sahiden geriletmek gerekiyor. Felç etmek değil. Çünkü evet biz James Webb teleskopu yapacak durumda değiliz ama her durumda bize sorulsa ya nereden çıktı bu diyeceğimiz bir takım kaynak transferlerini devletin yapması gerekir. Dolayısıyla da devlet bir biçimde bütün bu kendisine üstüne vazife olmayan işlerden artık elini eteği çekmiş bir şey olarak orada 80'lerin çok moda tabiriyle Özal'ın çok moda ettiği tabirle teknik bir devlet olarak tabiri çok sevdiğinden değil de 80'lere bir nostalji yapayım diye yani teknik bir devlet olarak orada bizim aramızda taraf tutmadan üstüne vazife olan işlere kafa yoran bir devlet olarak kalması gerekiyor yani. Ve bizim siyasetle de bu kadar uğraşmamamız gerekiyor. Yani
Evet.
bizim insan olarak, sıradan insanlar olarak yani siyasetin bizi bu kadar ilgilendirmemesi gerekiyor. Ama
Oysa sanki evli gibiyiz siyasette. Hiç durmadan ondan meşgulüz. Bütün toplum olarak.
yani bu bütün enerjimizi emiyor. Yani sonuçta orada birileri şarkı sözü yazacak, burada birileri futbol oynayacak vesaire. Bunlara fırsat bulamıyoruz. Yani çok etkileme kabiliyetimiz varmış gibi böyle siyaset konuşup duruyoruz. Bir barış yapılsa, toplumsal bir barış olsa devlet bu kadar pervasızca yani ben sana şunu garantisini veririm. Cumartesi annelerinin her cumartesi derdest edilip gözaltına alınmasını normal şartlarda AKP'ye oy veren de Kılıçdaroğlu'na oy veren de içine sindiremez. Ama şimdi sizin taraf bizim taraf diye bakıldığında olay şöyle oluyor yani. Ben bunlara karşı çıkarsam kimin lehine olacak karşı çıkmak? Herkes tırsıyor ve devlet orada gariban insanları dövüp duruyor.
Ama bu ikiye bölünmüş halden kurtulup da o toplumsal barışı kim inşa edecek? Bunu kim örgütleyecek? Hangi irade?
Ya istersen sen yap. Bilmiyorum
Ortaya
yani.
çıkan bir şey yok gibi. Kendiliğinden olacak galiba diyorsun.
Yani ben tekrar söyleyeyim. Artık bunun yapılabilir olduğuna inancımı her gün biraz daha kaybediyorum. Ama bu olmayacak manasına gelmiyor. Benim akıl ettiğim yollarla olmayacağı sadece ortaya çıkıyor. Dolayısıyla başka bir şeyler, başka bir yerden, başka bir şeylerle bu yani tarih böyle bir şey yani kimsenin öngörmediği şeylerin gerçekleştiği bir süreç. Burada bir yerde bir şey birilerinin canına tak edecek. Birileri derken 10 milyonlardan söz ediyorum. Yani ha başka türlü bu işin böyle tencere kursak vesairelerle olmayacağını idrak eden birileri ya bir dakika başka diller lazım filan başka şeyler konuşmak lazım falan noktasına gelecek. Bir şeyler olacak. Yani bana iş vermeyin, para verin denmeye başlanacak. Başka bir iktisadi örgütlenme buradan zuhur edecek. Falan bir şeyler olur yani son tahlilde eğer biz burayı atlarız insanlık olarak biz bu eşiği atlarız. Yani o yüzden ben böyle şimdiki görüntüde parlamenter sistemler çöküyor. Yani otoriter sistemler geliyor şeyine bu gözlem doğru bir gözlem. Ama bunun bir trend olarak insanlığın geleceğine ipotek koyan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu eşiği atlayacaktır insanlık diye bakıyorum. İnsanlığa güveniyorum yani. Ama nasıl atlayacağı konusunda bir fikrim yok yani.
Evet, o da önümüzdeki
Bunlar,
dönem ortaya
bunları konuşuyor olsak,
önümüzdeki dönem ortaya çıkacak nasıl olacağı herhalde. Ya biz görürüz görmeyiz o ayrı bir şey ama.
yani burada bir nesil meselesi de var. Yani sonuçta nesil atladığı zaman, bizim nesil tasfiye olduğu zaman büyük ihtimalle bizden sonraki nesil de tasfiye olacak. Yani çünkü onlar arada kaldılar ve o bizim nesille bizden sonraki nesilden sonraki nesil arasında çok ciddi bir dünya kavrayış farkı var. Dünya ile ilişki kurma açısından da çok büyük fark var. Yani o nesil bambaşka yollar bulabilir. O da mümkün. Yani daha doğrusu yol oradan çıkabilir. Onu da bilmiyorum. Ama yani Çetin Altan'ı analım. Enseyi karartmanın alemi yok. Ben Türkiye için ümitsizim ama insanlık için son derece ümitliyim. Yani biz bu işi atlarız. Burada önemli olan hani çok kan dökmeden atlayabilmek. Umarım başarırız yani.
Umarım evet başarırız. Öyle inanalım, öyle düşünelim. Diyelim istersen bitirelim yavaşça.
Şeye bağlayalım. Şimdi sonuçta ben geçen videoda üfe ve tüfenin seyri üzerinden yani bu sanayiden hizmet sektörünün lehine bir transfer manasına geliyor olabilir dedim. Bir uyarı gelmiş. TÜİK'in aslında tüfeği daha hassas manipüle edebilir olduğu konusunda iddialar vardı diye. Ben o iddiaları bilmiyorum ama evet o tarihte de ya bir dakika yani TÜİK'in verilerine güvenip de akıl yürütülür mü diye düşünmüş idim. Sonra şöyle bir sonuca varmıştım. Yani evet TÜİK'in verilerine güvenilmez ama bir yerde hile yapıyoruz. Her yerde benzer hileyi yapıyordur. Dolayısıyla da yani ana trend rakamlar bu olmasa da trend budur. Sonuçta şimdi bugün de benzer çarpık yani geçmişte yapılmış çarpıklıkların bugün de devam ediyor olduğunu varsayarak yani o grafiğin her halükarda bir şey söylüyor olduğunu düşünüyorum. Şimdi orada esas mesele şu. Yani hizmet sektörüne bir transferden söz ettik. Geçen programda unuttum. O transferin başka bir dinamiği de olabilir. Hizmet sektörü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid'den çok muazzam bir darbe alarak çıktı. Ve o darbenin etkisiyle de belli bir dönem fiyatları arttırmak konusunda bir tedbirlilik, aşırı tedbirlilik gerçekleşmiş olabilir. Şimdi o azgın bir biçimde patlamış olabilir. Ama net toplamda o hikayede benim zannım şu yani. Daha teferruatlı rakamlara bakılması gerekiyor. Benim zannım şu, sonuçta küçük ölçekli işletmelerin tırnak içinde müteşebbislerin lehine önemli bir kaynak transferi var Türkiye'de. Ama bu küçük işletme yani küçük ölçekli işletmeler dediğimiz önemli bir bölümümüz hizmet sektöründe olmak kaydıyla bu küçük ölçekli işletmeler dediğimiz çok yaygın bir şey. Dolayısıyla küçük küçük servetler birikiyor yani ya da harcanıyor. Küçük küçük servetler harcanıyor. Bu deminden beri söylediğim şeyler itibariyle bakılacak olursa devleti kontrol kabiliyeti yüksek olan büyük tırnak içinde Türkiye'de bu büyük sermaye artık Koç değil, Sabancı değil. TÜSİAD değil yani. Yani görüp duruyoruz işte Akbelen'de yağmayı yapanlar. Yani bir dönem mesela turizmcilerin böyle bir gücü vardı. Şimdi onların da yok. Görünen tablo bu. Yani döviz kurundan bilmem neye kadar hiçbir istediklerini yaptıramıyorlar. Ama yağmadan başka bir derdi olmayan bir zümrenin elinde devlet yani. Ve dediğim gibi İtalya'da mesela Meloni muradını ererse orada da aynı şey olacak. Muhtemelen Macaristan'da da tablo böyle. Ve bunlara karşı böyle küçük servetlerin birikmesi de anlamlı bir sonuç doğurabilir. Onu da yani hizmet sektörünün tayin edici olması anlamlı bir fark doğurabilir. Onu da
Evet.
bilmiyorum yani.
Bu da hemen bitiriyoruz. Süremiz bitti çünkü. Sevgili dostlar, yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Desteğinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Sağ olun, var olun.